adımız yemeğini hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sebih Atan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz. Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Bilişim uzmanı Yılmaz Değirmenci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün yapay zekayı konuşacağız değerli konuğumuzla. Bugününü ve geleceğini belki de. Ama tabii ilk olarak sormak istiyorum. Bugün ve gelecekten bahsediyoruz ama geçmişten biraz bahsedelim. Neden biz yapay zeka kavramıyla tanıştık? İnsan olarak yeterli hissetmedik mi kendimizi? Biraz bunu tabii değerlendirelim.
Önce bir yapay zekanın bir doğuşuyla ilgili biraz anlatmak isterim. 1940'lı yıllar aslında bir açıdan İkinci Dünya Savaşı'ndaki teknoloji yarışı ve şifre kırma yarışlarının da etkisiyle bilgisayarın doğduğu dönemler diyebiliriz. İşte Turing evrensel makinesi diye matematiksel ve aslında sadece düşünsel boyutta olan bir makina zamanla gerçeğe dönüştü. Yine ve John von Neumann isimli başka bir bilim adamı tarafından ilk bilgisayarların mimarisi ortaya çıkarıldı. Ve hatta von Neumann'ın yine oyun teorisi isimli toplamı sıfır olan ve iki kişinin oynadığı şu andaki birçok oyunda aslında teorik temeli olarak mi? Temeli olan bir teori, matematiksel modeller ortaya çıkarıldı. 50'li yıllara genildiğinde 1956 yıllarında Dartmouth Üniversitesi'nde bir yaz çalıştayı düzenlendi. İşte John McCarthy, Marvin Minsky ve diğer ona benzeyen insanlar 10 kişi yaklaşık bir araya geldiler ve dediler ki biz insan gibi düşünen, insanı simüle eden bir algoritmalar, daha akıllı algoritmalar geliştiremez miyiz? Bunun üzerine bir çalışalım dediler. Aslında günümüzde yapay zekanın doğuşu bu Dartmouth'taki o yaz çalıştayına bağlanır. Ondan itibaren özellikle bir yaklaşık 70'lere kadar aslında çok çok çok ilginç çalışmaların temeli atıldı. Nedir bunlar? Örneğin doğal dil işleme dediğimiz bizim tabii onlar için İngilizce olarak girilen kelimelerin, ifadelerin bir program hatta bir robot tarafından algılanması, anlamlandırılması, işte küçük bazı ortamlarda etki tepkiyle çalışan sistemlerin kurulması, bunun dışında daha matematiksel olarak daha esnek mimarilerin kullanılması, normalde sadece hani şuysa şunu yap denilen programlardan çevreyi ve ortamı belirleyerek, parametreleri ortaya çıkararak kendisi çözüm bulan, en optimal çözümleri bulan, en iyi çözümleri bulan algoritmaların kendi kendine demeyeyim ama bir şekilde geliştirmesiyle ilgili süreçler başladı.
Yani aslında amaç evet insanın yerine bir şey koymak değil ama yardımcı olması için.
Tabii ki insan yani nedir? Heykel de yapıyoruz, resim de çiziyoruz. Ne yapıyoruz? Kendimizi aktarma arzusu özümüzde var. Tabii bize benzeyen bir zekayı üretme arzusu aslında belki de içimizde var. Bence bu çok önemli bir güdü, dürtü içimizde. Ama orada daha pratik ve somut bir şey var. Bilgisayar aslında hesap makinesi. Bir açıdan bakıldığında hesap makinesi hepimizden daha zeki. Zekayı nasıl tanımlarsa. Yani en karmaşık matematiksel soruları zınk diye cevaplayan cihazlar değil mi? Evet. Sonuçta bir ama hesap makinesinin zekası var mı? Zekadan ne anladığımıza bağlı. Tabii normalde hiçbirimiz hesap makinesine zeki olarak bakmıyoruz. Zekada çevresel etkilerle ilgili etkileşime geçerek ona çözüm üretme gibi bir beklentimiz var. Asıl aslında bundan çıktığını düşünüyorum ben bu tarz çalışmaların. Aslında ilk dönem yapay zeka çalışmaları çok iyimser. Yani dinliyor ki işte biz herhalde bir 10-15 yıla kadar gerçekten öyle bir programlar yapacağız ki her şeyi çözüm getirecekler. İşte bilim kurgu filmlerindeki robotlara yaklaşacağız diye düşünüyorlar. Buna tabii bu her şeyin temelinde fonlanma var. Buna yönelik para akışı oluyor, fon buluyorlar vesaire, çalışmalar devam ediyor. Ama bir yerde tıkanıyorlar. Bu o kadar göründüğü kadar kolay bir şey değilmiş. Onu fark ediyorlar. Siz hayatı kurallarla tanımladığınız zaman her bir parametre üstsel olarak bir tane olasılık katıyor. Üstsel olarak yani o kadar çok olasılık ortaya çıkıyor ki bakıyorlar bununla başa çıkamayacaklar. Ve bir çözüm de getiremiyorlar. Hani oyuncak projeler gelişiyor. Küçük ortamlarda çalışan güzel, hoş projeler gelişiyor. Ama her şeye çözüm olacak, her ortamda çalışabilecek bir şeyler geliştirmek bakıyorlar mümkün
çok
değil.
Karmaşık.
İşin içinden çıkamıyorlar. Ve 70'lerde yapay zeka çalışmaları bayağı bir durmaya başlıyor. Buna birinci yapay zeka kışı denir. Sonra 80'lere doğru Japonya'da uzman sistemler çok popüler oluyor. Tabii yine para akışı olmaya başlıyor. Para akışı oldukça çalışmalar işte nasıl desem akıllı doktor diyelim mesela. Hani hala günümüzde konuşulan şeylerin temeli ta oralara kadar gidiyor aslında. İşte ben hastalığınızı tarif ediyorsunuz ya da rahatsızlığınızı size akıllı bir şekilde çözüm önerisini bulunuyor. Ya da akıllı avukat gibi uzman sistemler deniliyor. Evet. Aslında bu da kısıtlı bir ortam, kısıtlı bir alan. Çok fazla zeka yürütmesi beklenmiyor ama yine de o dönem için çok ciddi adımlar atılıyor. Ama aslında bu da belli bir noktadan sonra tıkanıyor. Biraz önce dediğimiz konuda. Yani zeka o kadar basit bir şey değil. Tamam, bilgiyi alıp bazı sonuçlar getirmek güzel ama zekayı tanımlamak o kadar basit bir şey değil. Orada, buna da ikinci yapay zeka akışı deniliyor ve bayağı bir duruyor. yapay zeka çalışmaları.
O çalışmalar örneğin kaç yıl sürüyor?
İşte 80'li yıllardan 90'lı yıllara
10
kadar.
10 yıl kadar tabii, sürüp tabii. Sonra yine duraklama
dönemi. Ondan sonra bir duraklama dönemi oluyor ve 2000'li yıllardan itibaren işte internet, akıllı telefonlar, Google, işte şimdiki Amazon, Facebook gibi ortamlar ve firmalar olaya bakış açısını değiştirmeye başlıyorlar. Tabii arada şunu da söylemem gerekir. Kural tabanlı geliştirilen çözümlerin yetersiz olduğu algılanıyor. Ve aslında 50'li yıllara kadar kökeni giden yapay sinir ağı denen insan beynini az çok o nöronları taklit eden çözümler geliştiriliyor. Bunların farkı şu. Bir program yaptığınızda bir hata olduğunda pat diye çöker ya da olumsuz biter. Ama yapay sinir ağında örneğin
farklı piksel, bir olasılık mı sunuyor?
Tabii. Pikselleri düşünün. Her bir pikseli o sinir ağına giren bir tane girdi gibi düşünün. Yani resmin yarısı bile yok olsa hala bir sonuç verme ihtimali var. Ya da dörtte biri yok olsa. Anlatabiliyor muyum? İnsan beyni de öyle. Hani bazen yarım yamalak görüyoruz ama bir sonuca gidebiliyoruz. Çünkü aynı yere giden çok fazla nöron kendi ağırlık değerleriyle bir sonuca doğru bu budur diye sonuç alabiliyorlar.
Tahmini bir sonuç.
Tabii ki. Her zaman için. Sonuçta buna makine öğrenmesi diyoruz. Yani yapay zekanın içerisinde bir alt disiplin olarak makine öğrenmesi var. Bu daha matematiksel, daha farklı, optimal, istatistiğe daha yakın konular. Ve özellikle de yapay sinir ağı konusunda düşünecek olursak da olasılıkları, daha doğrusu parametreleri ağırlıklarıyla birlikte girip bir sonuç almaya benziyor. İşte insan yüzünü tarif ediyorsunuz. Diyorsunuz ki işte rengi şudur, en boy oranı şudur, işte gözler, kaşlar bilmem ne, buna öz nitelik denir. Bunları tarif ediyorsunuz ve bunları bir eğitmeniz gerekiyor pikseller üzerinden. Yani Yılmaz'ın resimlerini 10 tane veriyoruz ya da 5 tane eğitiyoruz ona göre. Daha sonra benim başka bir resmim geldiğinde tabii benzer açıdan
eşleştirmeye
ona göre diyor ki bu Yılmaz'dır, işte bu Hüsnü'dür, bu Şuri'dir vesaire diye onun yapması sağlanmaya başladı. Bunu da dediğim gibi.
O robot resimler şimdi bu yöntemle kullanılıyor.
Tabii. Makine öğrenmesi alt disiplin olarak daha bir popüler hale geldi. Çünkü daha çok işe yarar hale geldi. Yani burada vurgulamak istediğim nokta şu. Yapay zeka insanı taklit etmenin, yapay zeka araştırmacıları insanı taklit etmeyi bıraktılar. Dediler ki makine kardeş. Makineyi makine gibi düşündürtmeye başlayalım dediler. Ve onun aslında kendi hesaplama hızı, hesaplama yeteneğinden istifade ederek çözümler üretelim dediler. İşte makine öğrenmesi kavramı daha popüler oldu. Ve en önemlisi veri arttı. Şimdi sosyal medyadan düşünebiliyor musunuz? WhatsApp'tan, Facebook'tan ya da Google'dan aramalarımız, şeyimlerimiz.
Milyarlarca.
Tabii yani çeviri, her yaptığımız konuşmalar, çeviriler, bütün o algoritmalar için inanılmaz bir veri var şu anda. Bu verileri artık bu şeyler, firmalar ki IBM de bu konularda çok ileridir. O verileri gerçekten istatistiksel olarak konumlandırıp çözümleyecek makine öğrenmesi teknolojileri geliştirdiler. Sonuçta geldiğimiz noktada makinaları insan gibi düşündürtmekten ziyade makinalardan optimal çözümler elde edelim. Asıl amaç o. Ve burada verim de alındı çünkü işe yarıyor. Yani ekonomik olarak,
İşimizi
ticari
kolaylaştırıyor
anlamda.
Çünkü. Tabii, yani insan bizim gibi çalışmıyor ama insanın yapması gereken iş yükünü azaltıyor.
Evet.
Ve hızlandırıyor.
İş yükünü azaltıyor ya da karmaşık konularda bize çözüm üretiyor. Nedir? Mesela bunu büyük firmalar ne de kullanıyorlar? İşte ben Google'da dolaşırken aramalarımı takip ediyorlar, bakıyorlar. Oradan da diyorlar ki bu insan bunları yaptığına göre
bu yöne eğilim
şu tarz
var.
Bir eğilimi var. Ben bir sonraki reklamda şunu sunayım. Hani bu iyimser şeyler tabii arka plandaki kötümser birçok senaryo düşünebilir de. Ya da akıllı arabaları düşünün. İşte
kendi
insansız,
kendine park edebilen araçlar.
İnsansız araçlar artık geliştirmeye başlandı. Nedir? Önceki veriler ışığında parametrelere kendini konumlandırıp sürekli ilerliyor. Burada son dönemde popüler olan konu son yaklaşık 3-5 yıldır yine Google'ın büyük etkisi var orada. Derin öğrenme denen bir kavram. Derin öğrenme de makine öğrenmesinin bir alt disiplini. O da şu, hani biraz önce insan yüzü tanımlarken ben göz, kulak bilmem ne hepsini bir parametre olarak veririz dedim ya. Derin öğrenme de kendisi çıkarıyor o öz nitelikleri. Çünkü o kadar çok evrişim deniliyor, o kadar çok böyle süreçten geçiriyorsunuz ki artış olarak işlemden geçiriyor ki kendisi. Bütün o öz nitelik dediğimiz bana ait ya da size ait nitelikli bir kendisi ortaya çıkarıyor. Ve sonuçta o ağırlık değerlerini, önemli olan o ağırlık değerlerinin ortaya çıkarılarak bir sonraki test ortamında ya da gerçek dünyada onu kullanabilmek. O ağırlık değerleri elinde olduğu için artık kullanabiliyor. Dilin öğrenmeyi nasıl tarif edeyim? Hani gidersiniz şalvarlı bir abla size şeyde saçta ekmek kızartır. Bu biraz bence makine öğrenmesine benziyor. Ama fırın vardır, şeyler kalıplar hazırdır. Tıkır tıkır size ekmek üretir. O biraz daha dilin öğrenmeye benziyor şey olarak. Daha böyle bu işin daha jenerik çözümleri diye tarif edebilirim. Dilin öğrenmenin güzel tarafı çok fazla, çok büyük verimler alınması. Çok daha büyük verilerle çok daha doğruluk oranı yüksek sonuçlar alınması. Tabii böyle olunca da işe yaramaya başladı. İşe yarayınca da...
Bu hangi alanlarda daha çok kullanılıyor?
İşte dilin öğrenmesi biraz önce dediğim alanlar aslında. İşte özellikle resim tanımada, video tanımada, ses tanımada hepsinde çok aktif olarak kullanılıyor şu anda. Tabii burada çok önemli bir nokta var. Siz mesela AlphaGo 2015 ya da 16'da AlphaGo firması DeepMind, Google tarafından satın alınan İngiliz DeepMind firması tarafından geliştirilen bir oyun. Go dünyanın en ilginç oyunlarından biri. Kore'de özellikle çok yaygın. Deep Blue hatırlarsanız satrançta Gary Kasparov'u yenmişti dünyanın en iyisini.
Evet,
ama
evet,
Go oyununda evet. Bu yapılamamıştı. 2016'da ya da 15'te tam hatırlamıyorum. AlphaGo'nun geliştirdiği Go oyunu dünyanın en iyi Go oyuncusunu yendi. Yani bu muazzam bir başarıydı ve arkasında işte o deep learning dediğimiz dilin öğrenme mimarisini kullandılar. Ve bir de reinforcement learning dediğimiz pekiştirmeli. Hata yaptıkça ceza, doğru buldukça ödül. Ödül ceza mekanizmasına dayalı bir şey. Bir mimari kurdular.
Bir insandan ilham alınmış
aslında. Hiç insan değil. Aslında tam tersi. Tamamen matematiksel. Temel yaklaşım.
Hani ödül ceza deyince aklıma direkt evet. Böyle anne baba ve çocuk gibi, aile gibi
kesinlikle
geldi.
Kesinlikle ama hani insan gibi bir iki defa değil. Belki yüz binlerce aynı şey yapıp, belki milyonlarca bazı döngüler, işlemler yapıp o ödül cezalardan en iyisini seçmeye çalışıyor. Biz insan gibi değil yani. Çünkü makine çok hızlı hesaplıyor. Temel fark bu. Ama burada şu var. Tamam, şu anda Google tarafından ya da DeepMind tarafından geliştirilmiş dünyanın en iyi Go oyununu düşünün. Tamam mı? İşte 19'u 19 diye düşünelim tahta. Orada dünyanın en iyisini oynuyor. Ama diyelim ki dikdörtgen bir tabla üzerinde oynasın. Yaptığınız o bütün çalışma çöpe gidiyor.
Çünkü o 19-19
evet,
için üretilmiş.
Burada ince bir nokta var. Makine. Yani sizin eğittiğiniz, sizin hazırladığınız çözüm isterse dünyanın en iyisi olsun sadece o ortamda işe yarıyor. Hani yapay zeka deyince böyle şu anda muhteşem şeyler söylenmesi sizi şey yapmasın. Aslında hala yapay zeka çok emekleme döneminde. Bilişimciler bunu 3 katmana ayırıyorlar aslında. Dar yapay zeka, ki şu anda o dönemi yaşıyoruz. İngilizcesi narrow diye geçiyor. İkinci aşama genel amaçlı yapay zeka. Artificial General Intelligence diye geçiyor. Üçüncüsü ise süper zeka. Super Intelligence diye geçiyor. Şu anda biz insanlık olarak dar yapay zeka yaşıyoruz. Yani geliştirilen çözümler sadece mesela translation yapıyor. Çeviri yapıyor. Ya da bir resim tanıma yapıyor. Ya da işte meteoroloji tahmini yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Sadece o alanda çalışıyor. Başka hiçbir şeyde işe yaramıyor. Bu dar. Dar alanda eğittiğiniz, optimize ettiğiniz bir çözüm. Bunun bir sonraki aşaması ise biraz daha belki insanı da taklit edebilen ve birçok duruma tepki verebilen, akıllı tepkiler verebilen, çözümler üretebilen genel amaçlı yapay zeka
mimarisi. Yani işin içine duygu mu girmeye başlıyor yavaş yavaş?
Yani zeka ve bilinç birbirinden farklı olarak düşünmek lazım. Çünkü zeka herhangi bir durumda gerçekten tıkanmayıp çözüm üretebilmek demek. Yapay zekacıların gözüyle. Hani bizim gibi duyguları olsun şey hiç bir anlamda hiç önemi yok. Bir anlamda. Ama insan gibi gerçekten duyguları da olsun, tepkileri de olsun, benliği de olsun. O da öyle bir çalışma konusu. Onunla geleceğim zaten birazdan. Sonuç itibariyle genel amaçlı yapay zeka mimarisi de hala kurulabilmiş değil. Onun da bir süreci var şu anda. Ve yani şu anda dünyanın en iyi yapay zeka uzmanlarının, ben videolarını takip ediyorum, konuşmalarını, sohbetlerini. Çok iyimser değiller. Daha çok işimiz var diyorlar. Doğal olarak. Ondan sonraki aşama ise süper intelligence. Yani yapay zekanın artık insan zekasının da çok ötesine geçip tamamen bağımsız bir zeka olarak ortaya çıkması. Yani Google'ı düşünün. Gerçekten insan gibi zekaya da sahip olduğunu ve bir çeşit bilince de sahip olduğunu düşünün. Tamamen bambaşka bir şeye
dönüşmesi.
O
zaman programımızın başında ürkütücü kavramına doğru,
doğru gidiyoruz. Şimdi asıl soru orada. Bununla ilgili çok konu var. Yani bu kaçınılmaz mı? Bazı insanlar yok, öyle bir şey pek olmaz diyorlar. Bazı insanlar da, ki ben de onlara dahil, bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ya o süper zeka ortaya çıkacak. Yani.
Örneğin ne kadarlık bir zamanda olur sizce?
Kestirmek o kadar zor ki hani şey diyemeyeceğim. Ama burada ince nokta şu. Genel amaçlı yapay zekanın süper zeka dönüşümü belki de sadece saniyenin milyarda birinde olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani belki bunu ölçemeyeceğiz bile.
O zaten dönüşmüş olacak ama biz, evet, bunu biz değerlendiremeyeceğiz, farkına varmayacağız.
Ve ortaya belki işte IQ, hani biz IQ insan seviyesi işte 140-150 dahi falan deriz, 170-180 bayağı dahi. Belki 1000 olacak, 2000 olacak, 5000 olacak. Neye göre ölçeceğiz? Ölçemeyeceğimiz bir noktaya doğru gidecek.
Ama bunu yapan yine biziz, yine insanlar.
Tabii ki, tabii ki. Ama şu var. Öyle algoritmaların geliştiğini düşünün ki kendi kendini geliştiriyor. Bu bir. İkincisi de insan çok kısıtlı. İnsanın sonuçta saniyede 100 milimetre falanla nöron hızı şey yaparken elektrik sinyalleri saniyede 300 bin kilometreyle gidiyor. Ve işlem hızı da böyle. Evet. Bütün dünyaya yayılmış süper bilgisayarlar olduğunu düşünün. Kuantum bilgisayarlar çıkıyor şimdi yakında. Yani belki 10, belki 20 yıl sonra ciddi ciddi çıkacak. Bütün bir o süreçte hesaplama hızlarını düşündüğünüz zaman çok farklı boyutlara gidecek. Ama burada şunu da değinmek isterim. Yani bu kadar hızlı bazı şeyler o kadarlık da korkutmamalı. İnsana özgü olan çok basit şeyler şu anda yapay zeka için çok şey. Mesela ben şu anda su içiyorum, değil mi, masanın üstünde? Bakın şu anda şu nerede? Masanın üstünde. Ben bardağı taşıyorum, yine masanın üstünde diyorum. Biraz daha öteye taşıyorum, yine masanın üstünde. Bizim için çok basit bir tanım ama makine için şu anda inanılmaz zor bir kavram. Anlatabiliyor muyum? Bunun ötesinde asıl sıkıntı bana göre daha da derindi. Biraz da bilince gidiyor ama biraz daha...
Yani algılama düzeyiyle alakalı bir
tabii
şeyden
deneyim.
Bahsediyoruz.
Çünkü biz deneyimle öğreniyoruz. Yani biz bebeklik dönemimiz var, yaşıyoruz, dokunuyoruz, algılıyoruz, kavramsallaştırıyoruz. Bakın kavramsallaştırma en kilitli kavramlardan biri. Yapay zekada bu yok. Asıl sıkıntı orada zaten. O yüzden hep istatistiksel tarafa kaymış durumda. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda bardağın içerisinde su var, değil mi? Suyun ben sıvı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla katı bir gaz olmadığını biliyorum. Suyun saydam olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bunun temiz olduğunu biliyorum. Akışkan olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bakın bardağın altı doluyken üstü boş. Aslında arka planda ben yer çekimini de biliyorum. Ondan sonra işte üstü açık ve üstünü şu şekilde elimle tutabileceğimi düşünüyorum. Eli geçtim şimdi, ele hiç girmeyelim. Ama bunu ağzıma götürdüğümü ve içtiğimi düşünüyorum. İçmek.
Bu arada ele hiç gelmeyelim dedi. Çünkü değerli konumuz, benim hissettiğim kadarıyla o el kısmına girildiğinde
tabii,
algoritmalar tamamen
şey.
Değişecek.
Bilgiler,
sistematik
şeyler.
Olarak. Evet.
Şimdi içme kavramına gelelim. Suyu bilmek için, suyun ne olduğunu bilmek için içme kavramı da biz biliyoruz doğal olarak yani. İçmeyi bilmek çünkü nedir? Vücudunuzun su ihtiyacı var. Suyu...
İçgüdüler de var tabii.
Tabii tabii. Su ihtiyacınız var. Susuyorsunuz. Fiziksel olarak çünkü hücreleriniz ısınıyor, şey ısınıyor ve o suyun kurumaya karşı vücudu taze tutması lazım. Peki niye kuruyor? Çünkü sıcaklık var. Sıcaklığın kaynağı ne? Güneş. Bakın şu önümdeki bardaktan güneşe kadar gidiyoruz. Ya, evet. Görüyor musunuz? Şimdi yapay zeka için bütün bu bağlantıları kurmak şu anlık hayal gibi. Asıl sıkıntılı nokta o. Bu aşılırsa, ki eninde sonunda aşılacağını düşünüyorum ben adım adım. Aşılırsa bambaşka bir dünyaya doğru gidecektir.
O zaman o yapay zekaya bir geçmiş yüklenmesi gerekiyor. Bir bugün, bir de gelecek. Yani bütün o yüklemelerin, hani ilk öğrenme ve derin, evet, öğrenme dediniz ya, sanırım o, evet, öğrenme aşamasının biraz daha derine inilmesi gerekiyor.
Belki de, yani bu farklı modellerde olabilir. İşte belki empati kuracak. Belki biz hani ilk başta sadece yazılım olacak bunlar. Biz onları sadece mimikleteceğiz. Bizi taklit etmesini sağlayacağız. Ama belki 100 yıl, 200 yıl sonra beyninizi daha iyi çalıştırmak için belki çip yerleştireceksiniz. İnsanlar olarak biz yani.
O filmlerde gördüğümüz.
Aynen öyle. Ya da beynin kapasitesini hızlandırmak için ekstra deneyimlere girmek isteyeceğiz. İşte gözümüze ve özellikle beynimize. Bu çok ilginç bir şey olacak. Çünkü Ondan sonra insan ve robot arasındaki ayrım da azalmaya başlayacak. Ve ben bunun da kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.
Tabii şimdi filmlerde eğer böyle bir öngörü varsa, böyle olabileceğine dair düşünceler varsa, demek ki bunun bir altyapısı da olmalı.
Kabuktaki Hayalet diye bir aslında animedir. 95 yılında ilk çıktı. Sonra onun serisi var. En son 2017'de filmi çıktı. Filmi biraz fazla Hollywood tarzıydı ama mesela bu konuları işler. İşte bir kadın vardır. Bütün vücudu robotken sadece beyni, ona ghost yani kabuk diyorlar. Ruhun karşılığı beyni insan. Dolayısıyla hem ruhu olan, beyni olan hem de süper yetenekli olan bir insan var mesela. Ya onlar da silikleşecek. Sonuçta hepimiz mükemmelliğin peşindeyiz. Hasta olmak istemiyoruz, ölmek istemiyoruz, güçlü olmak istiyoruz değil mi yani? Ömrümüzün uzun olmasını istiyoruz. Teknoloji bunu sunacaksa ileride, 100 yıl sonra bu sunmanın içerisinde dijitalleşme de olacaksa birçok insan ben bunu seçeceğini düşünüyorum.
Yani tercih edilir.
Edileceğini düşünüyorum, evet.
Diyorsunuz.
Ya bunun tabii bambaşka noktaları da var. Yani distopya tarzı konuşacak olursak çok elit bir insan grubunun bu işlere girdiğini düşünün. Kendilerinin üstün bir insan ırkı olarak tanımladığını düşün. Eğer onlar ırkçı olurlarsa dünyayı da çok kötü bir gelecek bekliyor.
O zaman yine Yıldız Savaşları gibi insanlarla robotlar arasında bir çekişme
olacak. İnsanlar robotlardan ziyade
olacak.
Üst insanlarla, kendini üstün zeka, gören insanlarla normal insanlar arasında bir şey olabilir. İnşallah olmaz çünkü olursa kötü olur bayağı. Olasılıklar çok fazla şu anda.
Ama bütün filmlerde hep insanlar kazanıyor şimdilik.
Ben şunu söyleyeyim yani ben kişisel olarak 300-500 yıl sonra insan diye bir kavramın kalacağına inanmıyorum. Yani bildiğimiz anlamdaki insan kalacağına inanmıyorum. İnsan dediğimiz kavram bambaşka bir şeye dönüşeceğini düşünüyorum.
Evet, şu an benim hayal sınırlarımın ötesine geçti.
Yani inanın hiçbirimiz hayal edemeyiz şu anda. Evet. Ben de bilmiyorum ama şu andaki insan kalmayacağı çok aşikar. Çünkü teknolojinin gelişimi ya bizi bitirecek, bitirmezse tabii. bakın gelişen teknolojileri düşünecek olursak genetik bilimi gelişiyor. İnsan bilgisayar arayüzü teknolojileri de gelişiyor. Yani beynin etrafına EEG, EKG ya da manyetik EMG gibi manyetik enerjileri yorumlayan sistemler geliştiriliyor şu anda. Ve siz sadece düşünerek bilgisayarlarla etkileşime geçiyorsunuz. Şu anda bunlar var yani bir iki yıl önce denemiştim. Kafama taktım. 5-10 tane şey var. Sensörü var. Önce biraz eğitiyorsunuz sağa sola bakarak. Sonra bir top vardı. Ben düşünerek sağa sola hareket ettirdim mesela. Şimdiden bunlar var. Evet. Yani sizin düşünceniz artık insanlar belki belli bir noktadan sonra sadece düşünerek iletişime geçecekler. Birçok şey. Sonra sanal gerçeklik gelişiyor.
Yani sadece düşünerek iletişime geçerlerse bizim şu an yaptığımız bu işin tabii, hiçbir anlamı kalmayacak.
Yani, demek istediğim o. Şu anda insan dediğimiz kavram bambaşka bir boyuta doğru gidiyor şu anda.
Neyse iyi ki en azından şu anda konuşarak anlaşabiliyoruz ki biz de bu programları dinleyicilerimize ulaştırıyoruz.
Burada vurgulamak istediğim temel nokta o. Hani yapay zeka tamam şu anda daha bilgisayardan çok farklı bir şey değil. Çok daha doğum aşamasında ama ileride bizi hayatımızı ve her şeyi temelinden değiştirecek bir şeyler bizi bekliyor. Ve bu da kaçınılmaz görünüyor benim açımdan.
Evet. Çok teşekkür ben ediyoruz
teşekkür
Sayın Değirmenci programımızın
İnsanları
ilk...
korkutmamışımdır umarım.
Estağfurullah programımızın o ilk dakikalarında o ürkütücü kavramını kullandık ama tabii geleceğini de göstereceğini şimdi siz bilişim uzmanısınız. Siz bizden daha iyi öngörebiliyorsunuz.
İşin içindeyim evet.
İşin içinde olduğunuz için ve gerçekten teknolojinin son hızla ilerlediği bir çağda yaşıyoruz. Belki bizler göremeyeceğiz ama belki bizden sonraki nesiller görecek. Belki de görebileceğiz.
Belki de biz en şanslı nesilleriz yani bilemiyoruz. Yani bunlar iyi kötü kavramı açısından baktığımızda bu kadar hızlı gelişmek insan için iyi mi kötü mü? Yani çocuğa tabanca vermek gibi geliyor biraz da bana. Yani kendi kendimize vurabiliriz. Zarar ya da çok insan acı çekebilir. Gidişat bilmiyorum çok şey gelmiyor.
Mesela, ya da belki ben biraz hani iyimser olayım. Belki
iyimser
de tam
olalım,
tersi.
Evet.
İnsanlar o kadar iyi cihazlar, iyi yapay zeka üretecekler ki bizim şu anda angarya gelen pek çok üstesinden gelmemizde fayda sağlayacak.
Kesinlikle en çok konuşulan konulardan bir tanesi de işlevsizlik. Çünkü yapay zeka ve robotlar hayatın içerisine girdikten sonra düşünsenize evde yemek yapan, etrafı temizleyen bir varlık
tam
var.
Tam istediğimiz.
Fabrikalarda çalışan robotlar evet. var. Çöpü bilmem neyi asfalta atıyor, şeyi yapıyor, her şeyi yapıyor. İnsan aslında seviye atlayacak. Hani bakacak ve hiçbir işle uğraşmasına gerek yok. Ama sadece sanatla uğraşsa geçecek ama kaç kişi öyle? kaç kişi öyle bir hayatı kabul edebilir, yönetebilir? İşlevsizlik denen bir olay ortaya çıkacak. Birçok insan belki işsiz kalacak ve ne yapacağını bilemeyecek. Ha, işsiz kaldığı için aç kalmayacak belki. Onu da demek istemiyorum. Çünkü üretim devam ettiği için robotlar tarafından yemek olacak, şey olacak, belki sıkıntı olmayacak ama işlevsizlik denen bir konu ortaya çıkacak. Bu da öğrenme, eğitim, hayatın yenilenmesi gibi kavramların da çok farklı bir boyuta taşınacağını gösteriyor. Ki ona doğru gidiyoruz şu anda.
Evet, bakalım zaman neler gösterecek diyerek sözümüzü noktalayalım öyleyse. Sevgili dinleyicilerimiz, bilişim uzmanı Yılmaz Değirmenci stüdyo konuğumuzdu. Yapay zekayı konuştuk, geçmişinden bugüne nasıl geldiğini ve bundan sonra geleceğe nasıl evrileceğini öngörme üzerine düşüncelerin var olduğundan bahsettik. Değerli konuğumuza çok teşekkür ediyoruz. Ama mutlu, huzurlu bir gelecek inşallah insanlığın olsun diyerek de sözlerimizi noktalayalım. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte her salı olduğu gibi. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Değerli hocamızla bugün Sokullu Mehmet Paşa'yı ve projelerini konuşacağız. Demek ki o kadar proje üreten bir komutan.
Evet, büyük bir devlet adamı tabii ki. Yani Osmanlı sadrazamları arasında belki de dinleyicilerimizin en çok ismini duyduğu, bildikleri evet. bir sadrazam olabilir. Kendisi, önce biraz belki hayat hikayesinden bahsedelim. Devşirme dediğimiz, yani Hristiyan çocuklarından alınarak saraya intisap edilen ve yetiştirilen kişilerden. Ama gerçekten Osmanlı'ya hizmeti büyüktür bu anlamda. Kendisi ismini doğduğu köyden alıyor. Sokoloviç köyünden. Bosna Rudo nahiyesi Sokoloviç köyünden. O yüzden Sokollu diye geçiyor ismi. Hristiyan adı Bayo. 1505 yılında doğmuş. Boşnak ya da Sırp asıllı olduğu söyleniyor. Boyunun uzunluğu sebebiyle 2 metreye varan bir boyu varmış. Yani çok azametli bir insanmış. O yüzden Tavil Paşa ya da Uzun Paşa diye de geçermiş adı. Uzun Mehmet Paşa diye de geçermiş ama biz daha çok dediğim gibi isminin köyünden gelmesi sebebiyle Sokollu diye biliyoruz kendisini. Eğitimini ilk olarak Bosna manastırlarında dayısı rahip ondan alıyor. Kendisi de böyle daha sonrasında konuşmalarında diyor ki ilahi okurken 18 yaşımda kilisede ilahi okurken devşirildim diye bahsediyor daha sonrasında. Kanuni devrinde devşiriliyor. Yayabaşı Yeşilce Mehmet Bey tarafından dikkatini çekiyor. İşte hem uzun boylu hani bir takım fiziksel özellikleri gösterişli olması da gerekiyor ya devşirilen çocukların. Hem terbiyeli olması gerekiyor. Hem işte bu aldığı eğitimden dolayı terbiyesi hem bu fiziki özellikleri dikkatini çekiyor Yayabaşı Yeşilce Mehmet Bey'in. Ailesi izin vermiyor önce. Çünkü hani bir rahip olarak yetiştirmek istiyorlar. Fakat ikna ediyor onları. Diyor ki yani böyle bir genç kesinlikle iyi yerlere gelecektir Osmanlı Sarayı'nda diyerek ikna ediyor onları ki hani daha öncesinden de Sokollu ailesinden, Sokoloviç ailesinden yine devşirilen çocuklar olmuş. Mesela Deli Hüsrev Paşa gibi 20 yıl öncesinde bir akrabalık ilişkisi olan birinin de yine saraya intisap ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bir şekilde devşiriliyor.
Peki devşirme sisteminde mutlaka anne babanın rızası olması gerekiyor. Çocuğun da rızası
tabii işte
olması ikna gerekiyor.
Tabii işte ikna ediliyor. Evet, ikna ediliyor. Gerekiyor.
Mecburi zorunlu olarak götürülme gibi
yok,
bir şey
yok,
söz konusu
yok, evet,
değil.
Evet. Aslında birçok aile kendisi de istiyor.
Saraya
çünkü
girmesini istiyor
evet,
çocuğun.
Yani hem çok iyi güzel bir gelecek eğitimden bekliyor. Geçecek. İyi bir eğitim alacak. En üst kademelere kadar geleceğinin yolu açılacak. Ha gelebilir gelmeyebilir ama gelme ihtimalinin olması bile bir aile için hani bir köylü ailesi için çok önemli bir şey. Devletin en üst kademelerine kadar gelebilecek ki Sokollu ailesini hiçbir zaman unutmamıştır. Bir kısmını da İstanbul'a getirttirmiştir. Yani onları da korumuştur, kollamıştır bu anlamda. Toplam 14 yıl sadrazamlık yapıyor. 60 yıllık da bir devlet hizmeti var. Uzun süre bir anlamda devlet görevinde bulunuyor. Önce işte Edirne'ye geliyor. Edirne'de Kanuni görüyor. Kanuni'ye takdim ediliyor. O da beğeniyor gerçekten. 40 kadar çocukla birlikte getiriliyor. Beğeniyor. İç oğlanlığına dahil ediliyor. Ve burada eğitimine başlıyorlar. Mehmet adını alıyor orada işte. Burada Müslüman olarak Mehmet adını alıyor. Sonra Defterdar İskender Paşa'nın mahiyetine veriliyor. Defterdar İskender Paşa ölünce Irak'ın seferinde Enderun'a geçiyor. Enderun'da çeşitli görevlerde bulunuyor. Çünkü hemen eğitim bitmiyor. Farklı görevlerde buluna geliyorsunuz belli görevlere. Yani önce bir acemilik gibi diyelim yani. Bir takım görevlerde kendinizi ispatlamanız, güven telkin etmeniz lazım. İşte rikabdarlık, çuhadarlık, silahdarlık, çaşnegirlik, büyük kapıcı başılık gibi çeşitli görevlerde
hepsi
bulunuyor.
Hepsi hiyerarşik böyle değil mi?
Evet yani hani büyükten küçüğe böyle bir takım görevlerde bulunuyor. Sonra Barbaros'un ölümü üzerine kaptanı Deryalı'a atanıyor 1546 yılında. 1549'da Rumeli Beylerbeyliği'ne getiriliyor. Rumeli Beylerbeyliği de önemli bir hizmet. Bu görevle birlikte bir takım seferlere çıkıyor. Ve bu seferlerde gerçekten çok büyük yararlılıklar gösteriyor. Özellikle de belki bu anlamda kritik diyebileceğimiz Zigetvar Seferi. Çünkü buradaki kritik rolü, bir kritik rolü şu, Kanuni'nin oğulları arasındaki güç mücadelesinde bir kritik rolü var. Çünkü Selim'in yanına Sokollu'yu gönderiyor nasihatçı olarak. Bayezid'in yanına da Kanuni Pertev Paşa'yı gönderiyor. Ve ikisinin güç mücadelesinden Selim zaferle çıkıyor. O da Sokollu'nun desteklemesinden dolayı. Dolayısıyla Kanuni'nin bir burada gerçekten güvenini kazanıyor. Dolayısıyla buradan bir yükselmesi söz konusu. Yani güvenini kazanıyor ki bu kadar hızlı bir şekilde yükseliyor. Çünkü 4. vezirlikten 3. vezirliğe, 3. vezirlikten 2. vezirliğe ondan sonra sadrazamlığa yükseliyor bu anlamda. O yüzden de hani güvenilirliğini uzun bir süre ispatladığı için sonraki dönemlerde de işte Selim döneminde de yine bütün neredeyse Selim devlet işlerini Sokollu'ya bırakıyor. Devlet işleriyle daha çok Sokollu Mehmet Paşa ilgileniyor o dönemde. Kendini bu dönemde bir devlet adamı olarak çok daha iyi gösteriyor zaten. Zigetvar Kalesi'ndeki rolü nedir? Muhasarasındaki rolü nedir? Çünkü burada Kanuni ölüyor 7 Eylül'de ve 3 hafta boyunca asker dağılmasın ve olumsuz etkilenmesin diye ölümünü saklıyor askerden. Çok tedbirler alarak, yoğun bir tedbirle ve büyük bir devlet adamlığı dikkatiyle Kanuni'nin ölümünü saklıyor. Düşünün, padişah varmış gibi işleri devam ettirip götürüyor. Orada çünkü Avrupa'da seferdesiniz ve eğer ordu dağılırsa çok zor durumda kalırsınız. O yüzden gerçekten bu anlamda büyük devlet adamı. Bunu çok güzel idare ediyor ve haber gönderiyor işte Selim'e bu arada. Bu şekilde Selim tahta geçiyor. O dönemde de dediğim gibi devlet adamlığını gösteriyor. Biz tabii bugün diğer taraftan projelerini konuşacağız. Devlet adamlığıyla ilgili veya işte pek çok yaptırdığı külliyeler, şeyler, yapıtlar var. Bıraktığı, eser bıraktığı. Bu anlamda da büyük bir devlet adamı. Ama aynı zamanda da işte projeleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. 3 tane projesi var. Bir tanesi Süveyş kanalı projesi. Bir tanesi Don Volga kanalı projesi. Bir tanesi de Marmara Karadeniz projesi. Şimdi özellikle Süveyş kanalı projesinde çok sonraları gerçekleşiyor. 1856'da Fransızlar başarıyor bunu yapmayı. Don Volga projesinde de Ruslar 1952'de açıyorlar o kanalı da. Yani aslında gerçekleştirilebilir ve ihtiyaç olan projeler olduğunu anlıyoruz. Maalesef kendi hayata döneminde geçmemiş. Hayata geçirilemiyor. Yani daha doğrusu geçirmek için uğraşıyor fakat başarılı olamıyor. İşte Don Volga'da birazcık kış şartları, oradaki kişinin görevi yeterince hani ne diyelim yapmaması gibi sebeplerle. Projenin amacı özellikle Süveyş kanalında Akdeniz'le Kızıldeniz'i birleştirmek. Hem işte oradaki Portekiz saldırılarına karşı bir anlamda güveni almak istiyor. Hem Osmanlı donanmasını güçlendirmek istiyor. Hem Hint bölgesini, o bölgeyi, o bölgedeki ticareti biraz daha güvene almak istiyor. Fakat maalesef dediğim gibi bu gerçekleşemiyor. Eğer gerçekleşmiş olsaydı gerçekten Hint Okyanusu'nda Osmanlı hakimiyeti belki çok daha güçlü olacaktı. O anlamda ticarete hükmedince de ticaretiniz sizin ekonominizi de etkileyecekti ve belki ekonomik anlamda da çok farklı bir Osmanlı görecektik. Yani sadece bir kanal projesi olarak bakmamak lazım. Çünkü ötesindeki o gücü görürsek, hani okyanusların ve deniz hakimiyetinin ülkelere getirdiği gücü görürsek, ki daha önceden de bir deniz hakimiyetiyle ilgili yine program yapmıştık. Orada da bahsetmiştik deniz gücünün ülkelere ne kadar büyük ekonomik anlamda güç kazandırdığını. Dolayısıyla bu anlamda aslında çok gerçekten zamanının ötesinde güzel bir proje ama dediğim gibi gerçekleştirilemiyor. Don Volga projesinde de Don Volga nehirlerini bir kanalla birleştirmek istiyor. Bir taraftan Orta Asya'daki Müslümanlar hacca gitmek istiyorlar ve Ruslar Astarhan'ı ele geçirdiği için orada böyle bir sıkıntı var. İzin vermiyorlar geçmelerini. Bir taraftan onu sağlamaya çalışıyor. Bir taraftan İran hakimiyetini kuzeyden sağlamaya çalışıyor. Tabii yine ticaretle ilgili bir tarafı var. Dolayısıyla böyle bir fikirleri var. Ancak burada da görev veriyor Kasım Paşa'ya. Fakat burada da maalesef kış şartları, hem işte kişinin görevini tam yerine getirememesi gibi sebeplerden dolayı görev başarıyla sonuçlanamıyor. Daha sonrasında biraz önce söylediğim gibi 1952 yılında Ruslar bu projeyi başarıyorlar.
Peki bu projeyi duyup, bizden duyup mu acaba başarıyorsa kendi ayrı proje mi üretiyorlar?
Yok, yani böyle bu şekilde dünyada pek çok yerde hani ulaşımı kolaylaştıracak, ticareti kolaylaştıracak, güvenlik açısından yapılan çeşitli projeler var. Tabii ki bunun bir etkisi de olmuştur. Ancak ülkeler bu tip mesela bizim şimdi biraz önce söyledim Marmara Karadeniz projesini. Burada da İznik Gölü, Sakarya Nehri ve Sapanca Gölü ile Marmara Denizi arasında bir kanal açma planı var. Belki biz Sokollu'yu iyi anlamış olsaydık çok daha evvel bu Kanal İstanbul projesi gerçekleşebilirdi. Mesela Kanal İstanbul diyoruz ya şu anda. Çünkü tahmin edildiğinden çok daha yüksek bir nüfusu var şu an İstanbul'un ve ulaşımla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Diğer taraftan güvenlik açısından baktığımızda çok ciddi güvenlik sorunu olan gemiler de geçiyor. Yani mesela bu tür güvenlik sorunlarının boğazdan geçmemesi lazım, güvenlik sorunu olan gemilerin, ama bunların da geçmesine mecburen başka geçecek yere olmadığı için izin vermek zorunda kalıyoruz. Geçerken de çok uzun süre bekliyor gemiler. bazen 2 gün bekliyorlar. Bu para kaybı demek yani. Bazen milyonlarca dolar para kaybı demek. Dolayısıyla bu para kaybına uğramamak için zaman zaman başka geçiş alanlarını tercih ediyorlar gidecekleri yere göre. Bu da bize kaybettiriyor bir taraftan. Yani dolayısıyla bu anlamda belki bir öngörüyle, dediğim gibi işte Sokoğlu'nun bu böyle bir Marmara Karadeniz yolunu açmak niyeti var. Yani bu da çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemiyor. Ama dediğim gibi çok sonrasında şimdi işte evlatları olarak belki Sokoğlu'dan etkilenerek, belki gerçekten artık ihtiyaç olduğunun farkına varılarak Kanal İstanbul projesiyle bir nevi bunun şu anda Türkler tarafından yine gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Yani bu projesinin en azından hayata geçirilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz şu anda. Aslında özellikle bu deniz savaşlarındaki mağlubiyetimiz, mesela İnebahtı'da o dönemde bir çok ciddi, İnebahtı'yı da konuşmuştuk, mağlubiyetimiz var. Mesela belki bu kanal açılmış olsaydı, Süveyş kanalı, belki orada deniz kuvvetlerimizin gücü çok daha iyi görülecekti. Yani dediğim gibi bu sadece bir kanal gibi görünmemeli. Hem o topraklardaki sizin hakimiyetiniz anlamında, çünkü orada bir kanal açıyorsanız bu sizin oraya hakim olduğunuz anlamına da gelir. Ve oradan açılan Hint Okyanusu'ndaki sizin yani donanmanızı geliştirmeniz gerekecekti bu durumda. Hı hı. Ve belki Portekizlilere karşı çok daha güçlü duracaktınız. Şimdi biz Portekizlileri nasıl anıyoruz mesela? Daha çok ağırlıklı olarak deniz güçleriyle, evet, denizde başarılarıyla anıyoruz. Ama o zaman işte çok fazla arka plandan destek alamadığı için Osmanlı gemileri çok sıklıkla Portekiz denizciler tarafından saldırıya uğruyorlardı. Korsanlar tarafından hem ticari malları hem gemileri zarar görüyordu. Bu da belki engellenecekti. Hem de sizin bir takım deniz savaşlarındaki işte çok ağır, neredeyse tamamen yok oldu donanmamız. Ve yeniden çok ciddi bir çabayla deniz gücünün önemini fark ettiği için o dönemde dünyadaki gelişmeyi de fark ettiğini görüyoruz Sokoğlu'nun bu anlamda. Yani iyi takip ettiğini görüyoruz. Bu çok önemli bir şey bir devlet adamı açısından, öngörü açısından. Belki de hani doğup büyüdüğü topraklardan gelen bir öngörüdür, bilemiyorum. Çünkü çok küçük yaşta, daha küçük yaşta devşirilen çocuklar da var ama Sokoğlu biraz daha bir eğitim terbiye oranın görgüsünü aldıktan sonra belki devşirildiği için iki tarafı da dengeleyerek daha vizyoner bir yapıya sahip. Bu anlamda gerçekten belki de gelecek tasavvurlarımızda bu geçmişin bize ışık tutmasını dileyebiliriz. Evet. Böyle projeler geliştirmek anlamında, öngörülerde bulunmak anlamında.
Peki deniz anlamında onun yönünü açan, önünü açan konular ne olmuş? Yani neden denizciliğe yönelmiş?
İşte diyorum ya, yani dünyadaki gelişmeleri de görüyor. Tabii daha öncesinde de Süveyş kanalıyla ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor ama artık o Sokoğlu'nun sadrazamlığı döneminde dediğim gibi bu problemler öne çıkıyor. Bu problemler
hani öne çıkınca Kaptan Derya'la onun getirilmiş olması da bir
sebebi oradaki, oradaki deneyimleri de etkili. Evet. Tabii ki Kaptan Derya'lıktaki kendi deneyimleri de çok etkili. Böylece gerçekleştirilememiş olmakla birlikte öngörülü bir şekilde o projeleri ortaya koymuş. Sonrasında da üstüne düşüp de yani bunların peşinden koşan ve başaran maalesef olmamış yani.
Hani yetiştirdiği öğrenciler
ortaya koyduğu halde. Yani bu şekilde doğrudan bu projelerle ilgili, yani biraz daha belki Sokoğlu gibi çok fazla devlet adamı yok. Zaten sonrasında da yavaş yavaş ömrünün sonuna doğru çok tecrübeli olmasına rağmen neredeyse hiç kendisine danışılmayan, saf dışı bırakılan bir hale getiriliyor maalesef. Güç kaybediyor gittikçe ve bir hançerlenerek kalbinden maalesef öldürülüyor. Hazin bir son aslında bir tecrübeli devlet adamı için. Ama etkisini kaybetmekle birlikte sonrasında değerlendirilebilirdi aslında. Çünkü zaten problemlerin çözümü için bunları ortaya koymuş bu projeleri. O problemler sona ermedi ki.
Evet.
Yani o problemler devam ediyor. Ama devlet bunların üzerine düşüp de yapacak vizyoner insanlara ihtiyaç duyuyor. Maalesef Selim de devlet adamlığı anlamında Sokoğlu'ya güveniyor ama tabii belki güçlü bir padişahla daha etkili bir şekilde de yapabilirdi bu projeleri diye düşünüyorum. Sonuçta padişah değilsiniz, her şeye güç yetmiyor. Sonrasında da zaten devletin bir anlamda bu noktadan itibaren sıkıntılarının başladığı dönemler.
Evet, ama yine de Sokoğlu Mehmet Paşa'nın bu projelerinden haberdar olduk ve sizin de ifade ettiğiniz gibi
günümüze taşınan tarafları da var. Evet,
tam
evet.
Tam onu söyleyecektim. Günümüze taşınan tarafları, evet, olması gerçekten çok etkileyici. Evet. Saygıyla rahmetle anıyoruz, evet, evet, büyük devlet adamını, büyük komutanı. Mutlaka hem Osmanlı'ya hem de tabii atalarımızın bize miras bıraktığı bu topraklarda çok önemli çalışmalara imza atmış ve biz de onların torunları olarak bu çalışmaları en güzel şekilde devam ettirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Değerli hocam, size de çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Onu anma fırsatını ve onu dinleyicilerimizle bir kez daha tanıştırma fırsatını bize sunduğunuz için.
Evet.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.